Ayrım 17.
Hayretle kocasına bakan Justin, bir yandan ağır ağır süslenmeye devam ediyordu. Beriki ise bilinçli, ayık, dikkatli bakışlarla aynadaki yüzünü inceliyordu. Bir yolunu bulup bunu ona geri vermeliyim. Belki de bir toplantıda falan düşürdü. Ama nasıl oldu da? Bir kez daha içini çekti. Aldığını ikisi de çok iyi biliyordu. Anımsamıyorum. Onu çaldığını ikisi de çok iyi biliyordu. Nesim topukların üstünde geri dönerek. Bu sırada Justin merakla küçük... Seni aşağıda bekliyorum dedi. Kapı yavaşça kapandığı sırada Justin merakla küçük anahtarcığı inceliyordu. O günlerde artık kafasındaki çocukluk düşlerinin yerini alan tarihsel düşlerin büyük çevrimi içinde yaşamaya başlamıştı. Şimdi kentin gölgesi de bu düşlerin üstüne düşüyordu. Sonunda kent kendi kültürüne biçim veren, ortak özlemlere, ortak isteklere sözcülük edecek duyarlı bir özne bulmuş gibiydi. Gözünü açtığında bomboş, tozlu bir gökyüzü tuvalinin üstüne çizilmiş kuleleri, minareleri görecekti. Bunların üstünde de tek bir kişinin anılarının gerisinde yatan tarihsel belleğin dev ayak izlerini. Yani yol gösterici, eğitici, aslında türetici olmuş şeyi görecekti. Çünkü insan mekanın ruhunun uzantısından başka nedir ki? Bütün bunlar onu çok tedirgin ediyordu. Çünkü gece saatlerinin düşleri olmakla kalmayıp gerçekliğe taşıyorlardı. Sanki bilincinin zarı yer yer yırtılmış, bu yırtıklardan içeri sızan düşler uyanık beynini allak bullak etmişlerdi. Kentin tarihiyle ve kendi geçmişiyle ilgili okuduğu, düşündüğü şeylerden doğan büyük imge galerisinin yanı sıra o rahatlatıcı, dost, sadık sevgili, Justin'e karşı gittikçe şiddetlenen anlamsız nefret nöbetleri geçiriyordu. Kısa sürmelerine karşın öylesine şiddetliydiler ki çok haklı olarak bunları ona duyduğu aşkın öteki yüzü sayıyor, bu yüzden de onun için değil kendisi için tehlikeli görüyordu. Her sabah bembeyaz temiz banyoda tıraş olmaktan korkmaya başlamıştı. O çelimsiz berber müşterisinin boynuna beyaz önlüğü takarken sık sık gözlerinin yaşlı olduğunu görüyordu. Tarihsel düşler galerisi zihninde ön sırayı alırken dostlarının, tanıdıklarının elle dokunulur gerçek gölgeleri eski İskenderiye'nin yıkıntıları arasında dolanıyor, yaşayan kişiler olarak tuhaf bir tarihsel uzay zamanının içinde yer alıyorlardı. Bir istatistikçi gibi gördüğü, yaşadığı her şeyi günlüğüne geçirdikten sonra her şeye kayıtsız Selim'e verip daktilo ettiriyordu. Örneğin Moisano'nun gördüğü, Moisano'nun kurucularının giysi modellerini ezberden yapmaya çalışan asık suratlı, bol ödenekli ressamlarını gördü. Daha sonra Münzeviler, bilgiler arasında filozofu gördü. Filozof, dünyaya ondan başka hiç kimsenin işine yaramayacak bir biçim verme özlemi içindeydi. Çünkü gelişmenin her evresinde, her insan bütün evreni yeniden ele alıp, onu kendi iç dünyasına uydurur. Oysa her düşünür ya da her düşünce, evreni yeni baştan döller. Müzenin mermerlerindeki yazılar, o geçerken dudaklarını kımıldatarak ona bir şeyler mırıldanmışlardı. Justin ve Baltazar orada kendisini bekliyorlardı. Onlarla buluşmaya gelmişti. Sıra kemerlerin insanın iliklerine işleyen gölgesinden ve ayın ışığından başı dönmüş gibiydi. Karanlıkta seslerini duyuyordu. Hafif bir ıslık çaldı. Justin bunun kimin ıslığı olduğunu bilirdi. Bir yandan da şöyle düşünüyordu. Bir insanın Baltazar gibi ilk ilkelerden böylesine kuşku duymadan yaşaması zihinsel açıdan çok bayağı bir şey. Yaşlı adamın şöyle dediğini duydu. Ahlaklılık yalnızca iyi davranış biçimi olduğu sürece önemsizdir. Kemerlerin arasından yavaş yavaş onlara doğru yürüdü. Ay ışığı ve gölgeler mermer taşları zebra gibi çizgiliyordu. İkisi mermer bir lahit kapağının üstüne oturmuş, kendisini bekliyorlardı. O sırada dış avlunun amansız karanlığında, ıslak çimenlerin üstünde aylak aylak gezinen birisi, Donizetti'nin aryasından bir bölümü ıslıkla çalmaktaydı. Kulağındaki altın böceklerle, Justino'nun düşlerinden birinin iz düşümüne benziyordu. Gerçekten de onları ay ışığından kabaca oyulmuş, belirsiz giysiler içinde görüyordu. Baltazar, bütün dinlerin özünde yatan usa aykırılıktan duyduğu rahatsızlıkla şöyle demekteydi. Kuşkusuz bir anlamda İncil'i vaz etmek bile günahtır. İnsan mantığının saçmalıklarından biri de budur. Hiç değilse bizi karanlık güçlere bulaştıran şey İncil değil, vaaz. İşte bu yüzden bizim için en iyisi Kabala. Doğru dikkat dışında hiçbir şey önermez. Tünediklerin mermer kapağın üstünde ona da yer açtılar. Ama burada da daha onlara ulaşamadan önce görme dengesi gene allak bullak oldu. Araya yavaş yavaş başka sahneler girdi. Yerli yersiz, zamanlı zamansız bir yığın görüntü. Alivyonlu çöl kıyısına yaya askerlerin diktiği güvercin Afrodit'i anıtını açık seçik görüyordu. Acıkmışlardı. Yürüyüş hepsini de çok yormuş, bütün askerlerin yüreğinde yatan ölüm duygusunu öylesine yoğunlaştırmıştı ki, dayanılmaz bir açıklık ve güzellikle ölümün parladığını görüyorlardı. Yük taşıyan hayvanlar yiyeceksizlikten, insanlarsa susuzluktan ölüyorlardı. Zehirli kuyuların, kaynakların yanından hiç duraksamadan geçiyorlardı. Ok menzilinin dışında dolaşan kahrolasıca yaban eşekleri, dikenli kıyının seyrek bitkileri arasından ilerleyen askerlere asla el geçiremeyecekleri et yeme umudunu vererek onları çileden çıkarıyorlardı. Kehanetler ne derse desin, kentin üstüne yürüyeceklerdi. Üstlerinde başlarında ne varsa çıkarmışlardı. Bunun çılgınlık olduğunu biliyorlardı. Arabalarla arkadan taşınan silahları hep geride kalıyordu. Yürüyüş kolu, yıkanmamış gövdelerin ekşi, ter ve sığır sidiği kokusunu yayarak ilerliyordu. Keçe gibi yerlenen Makedonyalı sapancılar. Düşmanlara olağanüstü şıktı. Beyaz zırhlar giymiş şövalyeler, onların yürüyüş yollarının bir yanından karşısına bulut gibi geçip gitmişlerdi. Yakından bakıldığında pembe mantolar, işlemeli gömlekler ve dar ipek pantolonlar giymiş oldukları görülüyordu. Esmer, kalabalık boyunlarında altın zincirler, uzun ince kollarında bilezikler vardı. Bir kadın kalabalığı kadar istek uyandırıcıydılar. Sesleri yüksek ve canlıydı. Artık ayaklarındaki sandaletleri donduran kıştan ya da ayaklarının altındaki deriyi mermer gibi takır takır kurutacak kadar terleten yazdan başka hiçbir şey duymaz olmuş şu nasırlaşmış kıdemli askerlerle, şu sapancılarla nasıl da bir karşıtlık oluşturuyorlardı. Onları bu serüvene sürükleyen şey tutku değil, altındı. Bütün ücretler gibi her şeye katlanmak zorundaydılar. Yaşam giderek ete gömülen cinselliksiz bir kamçı olup çıkmıştı. Güneş kendilerini kurutup iyileştirmiş, toz suskunlaştırmıştı. Kendilerine dağıtılan o tüylü, gösterişli miğferleri öyle sıcağında giymeleri olanaksızdı. Avrupa'nın uzantısı, zamanın, ilişkilerin belirleyici bir geçmişe doğru uzantısı olarak düşündükleri Afrika, onlara başka bir şey olduğunu kanıtlamıştı. Kuzgun çığlıklarının, bitkin adamların keskin bağırıtılarına eşlik ettiği, vesikayla dağıtılan gülüşün dudaklarından bir maymun vıcırdaması gibi çıktığı çirkin bir karanlık. Ara sıra tek başına tavşan avlamaya çıkmış ürkek bir adam yakalıyor, kendileri gibi bir insan olduğunu görünce çok şaşırıyorlardı. Üstündeki eski giysileri çıkarıp inceden inceye büyük bir merakla üreme organına bakıyorlardı. Bazen bir köyü, bazen bir zenginin tepedeki evini yağmalıyor, küplere basılmış balık salamuralarıyla karınlarını doyuruyorlardı. Yaban ısırganlarından yapılmış çelenkleri başlarından kaymış, sarhoş askerler ahırdaki sığırların arasında durmadan tıkınıyor, ellerindeki altın ya da boynuz kupalardan içki içiyorlardı. Bütün bunlar daha çöle varmadan önceydi. Yolların kesiştiği yerde Herakles'e kurban kestiler. İşi daha da sağlama bağlamak için iki kılavuzu bir solukta temizlediler. Ama o andan sonra her şey ters gitmeye başladı. Kente asla varamayacaklarını, orayı kuşatamayacaklarını için için biliyorlardı. Tepelere karargah kurmuş öyle bir kışı Tanrı bir daha göstermesin. Donan, yitirilen parmaklar, burunlar, çapulculuklar. Bütün kış karları çatırdada çatırdada gezinen nöbetçinin ayak seslerini belleğinin derinliklerinde duyuyordu. Bu yöredeki düşman askerlerinin sivri tepeli tilki derisi başlıkları, ta yere kadar uzun paltoları vardı. Çok sessizdiler. Tıpkı buradaki bitkiler gibi, onlar da şu dar kayakların, büyük ırmak ağının soluk kesici yörüngesinin bir parçası olmuşlardı. Yürüyüş sırasında askerlerin belliği fabrika gibi çalışmaya başlar, yoksunluklardan doğan ortak düşüncelerde ortak acıların birleştirdiği düşler üretirler. Şuradaki şu sessiz adamın, yarışma günü kadının yatağında bulunan gülü düşündüğünü biliyordu. Bir başkası, kulağı kopan adamı unutamamıştı. Zorla askere alınmış çarpık bilgin, bilimsel bir toplantıdan bir oturak ne kadar anlarsa, savaştan o kadar anlıyordu. Bebek gibi kokan şu şişman adama ne dersiniz? Nükteleriyle öncü kolun askerlerini güldüren şu soytarıya? O da Mısır'dan alacağı yeni kıl dökücüyü, yumuşaklığı nedeniyle Herakles markası verilmiş yatağı, kırpılmış kanatlarını çırparak uçuşan ak güvercinlerin ortasında bir ziyafet masasını düşünüyordu. Ne zaman genel evin kapısında görünse gülüşmelerle, yere vurulan iskarpin sesleriyle karşılanırdı. Bu kadar sıradan olmayan zevkleri düşünenler de vardı. Üstü beçle aklaşmış saçları ya da sabahın alacakaranlığında un gibi yağan karın altında ikişerli sıra olmuş okula giden çocukları. Dionysos adına yapılan köy şenliklerinde bağırış çağırışlar arasında deriden yapılma dev bir erkeklik organı taşıyorlardı. Ama dine kabul töreninden sonra sunulan tuzu ve organı titreyerek sessizce aldılar. Onların düşlerinin kendi kafasında tomurcuklanıp çoğaldığını duyumsuyordu. Onların sesini dinlerken sanki ana atar damarlardan birini açarmış gibi krallara yaraşır bir savurganlıkla belleği bilincine açtı. Bir sonbahar gecesinin yol yol çizgili ay ışığında böylesine sağlıksız bir ana akımının içinden Justin'in yanına doğru ilerlemek çok tuhaftı. Fiziksel gövdesinin yavaş yavaş bütün ağırlığı ve yoğunluğuyla anıların yerine alışını duyumsuyordu. Baltazar, Justin'le fısır fısır bir şeyler konuşmayı sürdürürken kendisine yer açmak için yana çekilmişti. Asık yüzlerle içiyor, tortuları üstlerine başlarına saçıyorlardı. Biraz önce generalleri kendilerini asla başaramayacaklarını, kendi asla ulaşamayacaklarını söylemişlerdi. Ve seviştikten sonra Justin'in raftaki kitapların arasından hiç eksik olmayan fal kağıtlarını alıp yatağın üstüne bağdaş kurarak fal açmaya başladığını görür gibiydi. Sanki ne söndürmeyi ne de doyurmayı başarabildiği tutkunun buz gibi soğuk yeraltı ırmağına dalışlarından sonra hala şanslarının ne dereceye kadar açık olduğunu ölçmek ister gibiydi. Baltazar bir keresinde cinsellikle bölünmüş ruhlar asla huzura kavuşamazlar demişti. Ta ki yaşlılık ve güçsüzlük onlara sessizlikle dinginliğin düşmanca olmadığını öğretinceye kadar. Yaşamlarının arasındaki uyumsuzluk acaba kendilerine kentten ya da çağdan miras kalan bir kaygının ölçüsü müydü? Hemen hemen şöyle bir şey söylemişti. Neden bu kenti bırakıp gitmiyoruz Justin? Neden kendimize böylesine kökünden kopmuşluk ve başarısızlık duygusuyla dolu olmayan başka bir yer aramıyoruz? Sanki bir piyanonun pedalına basılmış gibi yaşlı ozanın sözleri geldi usuna. Gitmek, düşüncesinin uyandırdığı zayıf umudun çevresinde yankılanmaya başladılar. Ateşi olup olmadığını anlamak için eliyle alnına dokunurken kendi kendine şöyle mırıldandı. Benim sorunum şu, sevdiğim kadının bana kendi mutluluğuyla hiç ilgisi olmayan kusursuz bir doygunluk vermesi. Sonra artık fiziksel belirtilerle doğrulanmaya başlayan kuruntularını düşündü. Yanisi şu, Justin'i dövmüştü, kolu ağrıyıncaya, sopa kırılıncaya kadar dövmüştü. Kuşkusuz bunlar düşündü oluyordu ama uyandığı zaman kolunun şiş olduğunu gördü, ağrıyordu. Hayal gücünün işlerini gerçeklik böylesine alaya alırsa insan neye inanabilirdi? Öte yandan şunu da çok iyi biliyordu ki çektiği bunca acı aslında bütün hastalığı, kendini önemseme duygusunun en şiddetli biçiminden başka bir şey değildir. Bunun ardı sıra kabalanın bütün öğretileri kendini hor görme duygusunu şişiren bir rüzgar etkisi yaratmaktadır. Kentin belleğinin uzak yankılarıyla birlikte başka bir ses daha duyuyordu. Dayanılmaz geçici koşullardan kaçmaktan çok yeni bir ışığa, yeni bir ışık kentine doğru yol almaktan söz eden Plotinus'un sesini. Ama bu ayakların yapacağı bir yolculuk değil. Kendi içinize bakın, kendi içinize dönün ve bakın. Oysa kendisinin tek yapamayacağı şeyin bu olduğunu şimdi anlıyordu. Bu satırları yazarken Nesim gibi onca iç değişiklik geçiren birinin bunların ne kadar azını dışarıya yansıttığını anımsamak beni şaşırtıyor. Onu en yakından tanıyanlar bile hiçbir şey anlayamamışlardı. İnsanın şudur diyebileceği bir şey yok gibiydi. Olsa olsa iyi tanıdığımız bir ezginin biraz değişik bir perdeden çalındığını söyleyebilirdiniz. O günlerde kentin, hatta en zengin ailelerin bile hiç tanıdık olmadıkları bir para savurganlığıyla eğlenmeye başladığı doğru. Artık büyük ev hiç boş kalmıyordu. Eskiden bir konser ya da tiyatro dönüşü kendimize yumurta pişirmek ya da birer bardak süt doldurmak üzere sık sık uğradığımız. O zamanki tozlu ve ıssız mutfak bölümünü şimdi başlarına unlu kuleler giymiş, cerraha ve tiyatro oyuncusuna benzeyen aşçılar ordusuyla dolup taşıyordu. Zamanı dolayan saatlerin kederini yankılayan üst kattaki odalar, yüksek merdivenler, galeriler ve salonlarda şimdi kara kara uşaklar nöbet bekliyor, kuğular gibi dolaşarak önemli işlere koşuyorlardı. Kola kokan beyaz giysileri tertemizdi. Kaplumbağa başı biçiminde, Nesim'in kendisinin seçtiği geçmeli sarı bir tokayla iliklenen kırmızı kemerler bu beyaz giysileri ikiye bölüyorlardı. Uysal, Yunus balığı gözlerinin üstüne geleneksel kırmızı saksılar, goril eline benzeyen ellerine beyaz eldivenler giymişlerdi. Ölümün kendisi kadar suskundular. Bol para harcama konusunda Mısır toplumunun önemli kişilerini şimdiye kadar çoktan geride bırakmamış olsaydı, insan onları geçmeye çalıştığını düşünebilirdi. Ev sürekli olarak bir kuartetin soğuk, iğrelti otu benzeri kıvrımlı motifleriyle ya da kara kuşaklar gibi geceye haykıran saksafonların birden yükselip alçalan sesleriyle çınlıyordu. Upuzun, güzel kabul salonlarının zaten yüksek olan oturma hacmini çoğaltmak için küçük, umulmadık köşeler, bölmeler oluşturulmuştu. Bazen özenli, anlamsız sofralarda 200 ya da 300 konuğun birden ağırlandığı oluyordu. Konuklar sık sık önündeki tabağın içinde duran bir güle dalmış ev sahiplerini izliyorlardı. Ama onunkisi tuhaf kaçan bir dalgınlık değildi. Çünkü ortalıkta konuşulan önemsiz şeylere bir gülümsemeyle katılarak, örneğin ters kapatılmış bir kadehi kıyıya itip altında gizlenmiş böcek türünden ama bilimsel adını bilmediği bir yaratığı oradakilere gösteren birini şaşırtabiliyordu. Başka ekleyecek ne kaldı? Kumlu ceket ve eski flanel pantolonlara düşkünlüğüne, serveti her zaman ters düşmüş görünen birinin giyimindeki küçük taşkınlıklar neredeyse hiç göze batmıyordu. Kırmızı kemerli pırıl pırıl sumakini içinde işte sonunda hep olması gerektiği gibiydi. Yani kentin en zengin, en yakışıklı bankerlerinden, kanalın şu bulundu çocuklarından birine yakışan kılıktaydı. Herkes sonunda onun yerini bulduğunu düşünüyordu. Onun durumunda onun kadar varlıklı birinin böyle yaşaması gerekirdi. Bu yeni savurganlıkta gizli bir amacın kokusunu alanlar elçilik çevresinden başkası değildi. Bunun kralı ele geçirmek için bir dolap olabileceğini düşünüyorlardı. Son derece yapmacıklı kibarlıklarıyla onun kabul salonlarında sık sık boy göstermeye başladılar. İnsan gevşek ya da burnu havada yüzlerin gerisinde fıkır fıkır kaynayan merakı, Nesim'in amaçlarını, planlarını öğrenmek isteğini görebiliyordu. Meraklıydılar çünkü son zamanlarda kral büyük evden hiç eksik olmamaya başlamıştı. Bu arada bütün bunlara karşın asıl durumda hiçbir değişiklik olmadı. Nesim'in tasarlamakta olduğu eylem bir sarkıt gibi öylesine yavaş yavaş büyüyordu ki, bütün bunlara kadife gökte kıvılcımdan yollar açarak gecenin derinliklerine doğru yol alan roketlere ayıracak zamanı vardı. O sırada Justin'le ben, kollarımız ve düşüncelerimizle birbirimize kenetlenmiş yan yana uzanıyorduk. Susamış kuğular gibi tıslayarak gökyüzüne yükselen şu altın renkli kırmızı yıldızların ateşlediği insan yüzlerinden, havuzların durgun sularına sıçrayan fıskiyeyi görebilirdiniz. Karanlıkta kolumu tutan sıcak elle birlikte, renkli ışık çırpınmaları içindeki gök göğünü sakin sakin izleyebilirdim. Çünkü çok uzun zamandır süren bir ağrı nasıl belli bir noktadan yavaş yavaş yayılarak bütün gövdeye ya da beyne dağılırsa benim için de öyle olmuş, insanlık evreninin hak edilmiş acısı birden yavaşlayarak dağılmıştı. Karanlık gökyüzünde roketlerin açtığı güzel izler bize ancak pek yakında bizi terk edecek olan aşk dünyasının doğasına uygunluğumuzu duyumsatıyordu. Sözünü ettiğim o gece pek seyrek yaşanan şimşekli yaz gecelerinden biriydi. Henüz gösteri sona ermeden kulak okşayıcı sessizliğin üstü çölden doğuya doğru yara kabuğu gibi ince bir gök gürlemesi kabuğu bağlamıştı. Hafif hafif yağmur çiseliyordu, serin ve canlandırıcı. Birden lambalarla aydınlanmış eve sığınmak için koşan gölgeler karanlığı doldurdu. Dizlere kadar sıvanmış etekler, neşeyle çınlayan sesler. Lambalar bir an için saydam kumaşların üstüne çıplak gövdelerin resmini çizmişti. Biz kendi adımıza hiç konuşmadan hoş kokulu çit bitkilerinin içerisindeki küçük köşeye çekilip kuyu biçiminde oyulmuş taş sırasının üstüne uzandık. Gülüşen, gevezelik eden kalabalık bizim bulunduğumuz girintinin önünden geçerek ışığa doğru akıyordu. Karanlığın beşiğine yatmıştık. Yüzlerimize düşen yağmurun yumuşak dikenlerini duyumsuyorduk. Smokinli adamlar meydan okurcasına son havai fişekleri de ateşliyorlardı. Onun saçlarının arasından soluk renkli kuyruklu yıldızların karanlığın içinde kayarak yükselişlerini gördüm. Beynimdeki renk cümbüşünün yanı sıra dilimde onun dilinin ılık günahsız basıncını, kollarımda kollarını duyumsuyordum. Bu mutluluğun büyüklüğünü anlatamam. Hiçbir şey konuşamıyor, dökemediğimiz gözyaşlarıyla dolu gözlerimizle bol bol birbirimize bakıyorduk. Evden insanların gülüşmeleri, patlayan şampanya tıpalarının keskin sesleri duyuluyordu. Artık hiçbir gece yalnız değiliz. Nesimin nesi var? Hiç bilmiyorum. İnsanın saklayacak bir şey oldu mu oyun oynamaya başlar. Çevresindekileri de aynı şeye iter. Ortak yaşamlarının yüzeyinde gene aynı adamın, aynı düşünceli, kibar, dakik adamın gezindiği doğruydu. Ama ürkütücü bir anlamda her şey değişmişti. Artık o eski Nesim değildi. Birbirimizden koptuk demişti. Duyulur duyulmaz bir fısıltıyla. Yanıma daha çok sokulmuş, şimdiye kadar paylaştığımız her şeyin özetine benzeyen öpüşlerle, çevremizdeki karanlığa karışıp yok olmadan önce durduğumuz önem ve anlamın kabzasında yapışmıştı. Ama gene de her kucaklaşmamızda sanki kendi kendine şöyle der gibiydi. Belki de bana çok acı veren, hiç bitmesini istemediğim bu şey sayesinde, belki de bu yoldan Nesim'e yeniden dönebilirim. Birden içimi dayanılmaz bir sıkıntı kapladı. Daha sonra çiğ bir ışıkla aydınlanmış, insan teni kokan gürültülü yerli mahallesine dolaşırken durmadan kafamı kurcalayan şeyi, zamanın bizi nereye sürüklediğini merak etmeye başladım. Sanki bunca aşk ve kaygıya neden olabilmiş heyecanların geçerliliğini oturup sorgulamak istermiş gibi sinema afişi şeridiyle süslenmiş ışıklı bir barakaya yöneldim. Sinema afişinde bir beyaz perde aşığının ters dönmüş ölü balina karnına benzeyen kocaman anlamsız yüzünün yarısı görünüyordu. Bir berber dükkanındaymışım gibi müşterilere ayrılmış iskemlelerden birine oturup sıramı beklemeye başladım. İç kapıya kirli bir perde gerilmişti. Perdenin gerisinden sanki bilimin henüz tanımadığı yaratıkların cinsel ilişki seslerine benzer hafif sesler duyuluyordu. Özellikle tiksindirici değildi. Doğal bilimler herhangi bir duyarlılık geliştirme savından uzak kişilerin işi olduğuna göre ilginçti bile.